Ayrım 14. Bu roman O Kız Okusun diye yazıldı. Enver Aysever, sayfa 222. Kahverengi pardesülü adam ve yumurcak yumruğu birlikte daldılar karanlık evin koridoruna. Işık istemedi adam. Sarhoşluğun sürmesi için soluk bir aydınlık yetti. Yatağın ucuna oturdu. Büyük bir iştahla neredeyse koca sürahi suyu içti. Anahtarına baktı yeniden. Bir kapının açılması önemliydi. İçeride yemek pişmişse yuva olurdu. Yok eğer akşam serseri gibi gelme özgürlüğü varsa bekar evi denirdi haneye. Yığınla evrak, kitap, kalem saçılmış olmalıydı geceye. Karton kutuların içinde mektuplar buldu. Gece lambasının altına getirdi mektupları. Tarihlerine göre sıraladı. Talihliydi. Sevgilinin gönderdikleri de ondaydı, kendi yazdıkları da. Yatağın üstüne yerleştirdi hepsini. Yepyeni bir resim belirmişti karşısında. Koca oda bir tuval olmuştu. Kendi portresini kara kalem çizen adam da resmin parçasıydı artık. Bekledi. Yumurcağa dokundu. Yerinde olduğunu fark edince sevinçle gülümsedi. Öleceğim diye düşündü. Müziksiz bir geceydi ve içindeki ezgi kulaklarından dışarı taşıyordu. Gitarı boynunu eğmiş tahta masanın yanında duruyordu. Yeni bir beste yapmaya hakkı olmadığını düşündü. Direnmek istemiyordu yazgıya. Ne aradığını bilenlere has hareketlerle en alt çekmeceyi açtı. Felsefeciye aldığı defteri çıkardı. Öğretmeni hastanede yattığı sürece günlük tutmuştu. Ölümü, yaşamı yazmıştı. Tuhaf olan, felsefecinin güncesi sınıfın ortasında yığıldığı an başlıyor ve yoğun bakım ünitesinde geçirdiği zamanı ayrıntılı anlatıyordu. Sanki bir başka yaşamın sırrını çizmiş, büyük bir istekle ve güvenle yazmıştı defteri. Taburcu olduğu gün öğrenciye hediye etmişti defteri. Kurşun kalemle yazdım. İstediğin yeri sil, kendince yeniden yaz demişti ona. Kurmacadır yaşam. Uyanık olduğun zaman, öleceğini sezdiğin an ve öldüğün an. Tek fark, ölünce kalem oynatmak zordur. Mektupların güzelliği karşısında garip bir heyecana kapıldı. Efkarlı bir İstanbul gecesiydi. Beyaz, bembeyaz sayfalardı onlar. Mürekkebin yüreklerine sızmasıyla anlam bulan, esnekleşen mektuplar. Öğretmenin defterini açtı, aradığı sayfayı buldu, gülümsedi. Sanmasınlar inanmıyorum. Elbet inanıyorum Tanrı'ya. Herkesin Tanrısı var. Sen ölünce ölüyor o da. Kahverengi pardesülü adam ile yumurcak yumru sızdı. 34. Aşk vücudu hafifleştirip insanın yavaş yavaş ve güvenli sularda yüzmeye başladığına ikna ederek yayılır kana. Derin ve benzeri görülmemiş bir uykudur bu. Tekinsiz bir ortamda olduğunu bilir kişi. Yine de o geçici zamanın uçucu sevincine kapılmaktan alıkoyamaz kendini. Sevgiliyle uyunan bir uyku, ortak bir rüyayı görmek demektir. İki ayrı bedenin aynı anda kıvranması, birbirinin içine geçmesi, dudakların kendiliğinden birleşmesi, ıslaklığın artarak birlikte eritmesi kadını ve erkeği tanrısal görünür. Yaratıcının eli değer o an gövdelere. Ateşi artırır, çoğu zaman mutlu başlayan düş bir halüsinasyona döner, kesin sayıklamalar başlar, her daim olağan dışı gelişmeleri hazır bir yolun yolcusudur sele kapılanlar. Üstelik bir başka gözün tanıklığı olmadığı için silinir tarihten o dakikalar. Yasal olmayan buluşmalardır bunlar. Doğaya ve kanunlara isyan eden bir yanı vardır. Aşk, yasa dışı bir uygulamadır. Sürekli ihlal gerektirir bu yüzden. Zincirleme suç işleme alışkanlığıdır. Bu kez daha özenli olan sevgililer gün batmadan adayı terk etmeye karar vermişlerdi. Belli ki bir meşruiyet arıyorlardı. Göztepe'ye dönüşün bir önceki deneyime benzemesini istemiyorlardı. Sevgili olmak birlikte ve acilen yalan söyleme becerisi gerektirir. Meşru zemin yaratıldıkça yalanın biçimi, içeriği değişir. Gerçeği kanatmaya gereksinim duyulmadığı an aşk yiter, biter. Ne Eda ne gitarcı tüm bu kuralları bilerek adım atıyorlardı. Nihayetinde sezgisel bulunuyordu yol. Yakalanmak, cezaya çarptırılmak ve ardından ruh sürgününe gönderilmek, kendiliğinden savunma becerisi geliştirmek demekti. Kaçak, hırsız zamanlarda büyürdü aşk ve bir an gözden uzaklaşsa rüzgarda savulurdu kişi. Sevişmenin kendine özgü kokusu büyük adaya yayılmaya başlamış olmalıydı o saatlerde. Karnında kelebekler uçuşan kadın, nedense damağında ekşimsi bir tatla giyiniyor, uzaktan ona bakan aşağı hala kur yapıyordu. Çıplaklığın iki hali olduğunu hayretle fark ediyordu genç adam. Sevgiliye soyunarak ulaşılan çıplaklığın gölgeli, parıltılı, düşsel güzelliğiyle birlikte doyuma ulaştıktan sonra açığa çıkan çıplaklığın sahici, irkilten ve uzak hali birbirine hiç benzemiyordu. Zamanın akma biçimi tenin altüst olmasıyla birlikte tüm algıyı değiştiriyordu. İnsan aşk duymadığı birinin sevişme sonrası haline asla katlanamaz diye sayıkladı gitarcı. Homurtular, geğirme, avuz kokusu, işeme sesi, osuruk kokusu, zavallı güdük şekliyle gülünç olan erkeklik, yapış yapış bir kadınlık alabildiğine tiksinti uyandırırdı. Tam tersi, her haline hayranlık duyulan kişiye sevgili deniyordu işte. Aniden sevinçle fırlayıp Eda'yı kollarına alması, yatağa birlikte düşmeleri, son bir hışımla kimden alındığı belirsiz bir intikam duygusuyla birleşmeleri, bir miktar sinemasalda olsa gençliğe yarışıyordu. Akşamın son vapuruna yetişme telaşı, merdivenden hızla inerken duyulan basamak gıcırtısı, topuk sesleri, oda anahtarını güler yüze simsiyah giyinmiş kadına bırakmanın anlamlı resmi, günü tamamlayan son kareler olarak anımsanacaktı mutlaka. Odadan çıkarken unuttukları bir şey var mı diye son kez geriye dönüp, dağınık bir deniz gibi duran çarşafı gördüğünde hissettiği kederi belleğine iyice kazımıştı genç adam. Ada çayı içip açık denizde duyulan saygıyla suskun ulaştılar bostancıya. Gemicilerin telaşlı koşturmasının, iskele çevresini saran satıcıların canhıraş giriştikleri ekmek kavgasının arasından sıyrılmak kolay olmadı. Seyyar satıcılar, meydan kokoreççisi, birahanelerde maç izleyen kürdan adamlar, düzenin bekçisi olarak yerli yerindeydi. Yarı çıplak sokağa çıkmış bir travesti alışveriş yapıyor ve herkesi yasa dışı olmaya davet ederek irkiltiyordu. Erkeklerin kanıtlamak için sarkıntılık eden 3-5 serseriye, gün görmüş yaşlı kadınların müdahalesi sevinç verdi sevgililere. Adımlar yere sağlam değsin diye daha bir hırsla mı basıyorlardı ne? Askeri bir nizamda ritmik biçimde tren köprüsünün altından geçtiler. Yüreklerindeki zelzeleye eşlik etti demiryolu gürültüsü. Zaman daraldı, dolmuşa binip inmek bir andı sanki. Sonra uygun adımda istasyon caddesine yürüdüler ve ayrılık vakti geldi çattı. Kimsecikler görmemişti onları. Oysa bu kez fark edilmek istiyordu sevgililer. Olmadı. Büyük sessizlik, öğrenilmiş körlük, esasen kötü bir uzlaşı içindi. Selam sabah bir anda kesilir, hüküm ardından gelirdi de aşk bir türlü bunu anlamaya izin vermezdi. Sıradan bir veda yeterliydi gün sonu için. Sanki olağan bir günü bitiren iki öğrenci, hoşça kal diyordu birbirine. Yalnız sözcük seçimi, kadere düşünülen bir not olmalıydı. Görüşürüz, dediler aynı anda. Bu hem bir temenni hem de beklentiydi. Adı konmamış, anlaşma devam edecekti demek. O yüreğe işleyen tenhalık, yalnız kalma duygusu, sevdiğini yitirince beliren koskoca boşluk için önlem almak gerektiğiydi. Daha biraz önce çırılçıplak, en büyük sözlerini veren, yemin eden sevgililer birdenbire soğuk, uzak, yabancı ve güvensiz olabiliyordu. Aşk ancak böyle dalgalanmalarla sağlama yapma imkanı veriyordu işte. Düz, çizgisel, güvenli ortam tutkuya iyi gelmezdi. Aşk yakıcı bir yanılsama. Yemek masası hazırdı. Sofraya oturan ev ahalisinin arasına yerleşti pardüsüyü astıktan sonra genç adam. Herkesin tayin edilmiş yerleri vardı sanki. Sürahinin yanında duran bardaklara ilişti gözü. Aile gibi duruyorlardı. Sonra dağıldılar yerlerine. Tabakların kenarına işlenmiş çiçekler ne kadar bayağıydı. Günlük tabaklar ayrı, misafirler için alınan inci gibi porselenler ayrıydı. Tarhana çorbası, kuru fasulye, meyhane pilavı, koyu yoğurda yapılmış bol naneli cacık ve çoban salatası akşam menüsüydü. Kendi kendine vızıldansın diye açık duran televizyon, evi hastane beyazına boyayan floresan ışığı, herkes ve her şey yerli yerindeydi. Her zaman olduğu gibi büyük bir iştah ve aceleyle ve tek söz etmeden yumuldu tabağına gitarcı. Anne yine sitem etti. ''Bu telaş niye? İki laf et, 5 dakika dur da yüzünü görelim.'' dedi. Günlük tekerlemeydi bu. Annenin boynuna sarıldı sevgiyle genç adam. Hafifçe gıdıkladı koltuk altlarını. Yalandan azar işitti. Yanaklarını yalarcasına sulu sulu öptü kadının. ''Yaşamak güzel.'' diye düşündü. Ellerini hızla yıkayıp odasına dalması, gitarın terlerine vurması bir solukta oldu. Her aşkta en az 10 kişi vardır. Bunlar en yakınlar ve tanıklardır. 35. O sabaha kimse uyanmak istemezdi. Sabah sofrasında yarım kalmış bir lokma. Kapkara, güzel, çocuk gözleri kadar kara bir zeytin pıt diye düşmüştü yere. Muşamba zemin üstünde tedirgin kırıntılar yan yana durdu. Az sonra güne gülerek uzun zamandır yitirdiği güven duygusunu kuşanarak uyanacaktı gitarcı. Gece yaralı ezgileri sağaltmış, yaşam sevincini tatmıştı yeniden. Haylaz bir çocuk kadar masum uyanmıştı güne. Aylak adımları yerin çıplak ve teni özgür kılan soğukluğuna değdikçe bir an önce sevgiliyi anımsamak için telaşla kıvranıyordu yürek. Bir zaman sonra takılı plak misali, aynı sesleri benzer görüntülerle anımsayan belleğe tekme toka saldırmak geçerdi içinden insanın. Mutluluk şapşallaştırmıştı belli ki genç adamı. Soğuk suyun altında uydurma şarkılar söyleyerek duş aldı önce. Bedenine gülünç şekiller verdi ayna karşısında. Saçını da dakikalarca düzeltti, fön makinesinin saç tellerini dalgalandırmasıyla eğlendi. Yüzüne komik şekiller verdi, dil çıkardı, kahkaha attı, erkekliğiyle dertleşti, sıvazladı, bayağı şakalar yaparak kendine güldü. Bir şiir patlattı, bir havai fişek gönderdi sevgiliye, esaretten kurtardı düşüncesini. Mayınlı tarlalarda seksek oynayarak ilerledi. Beyaz bir havlu aradı, sade bir sabun kokusu yayan, balkonda kurutulmuş, anne eli değmiş bir havluyla kurulandı. Turuncu benekleri olan paçalı donunu geçirdi kıçına. Yatağın üstüne sıçradı, yaylandı üstünde biraz. Elini gitarını alıp sert bir rock'n'roll parçası haykırdı. Biraz Elvis oldu, özgür gençlere özenip sonra güncelledi kendini. Deep Purple'ın Soldier of Fortune'ı döküldü dudağından. Videoda arkadaşlarıyla hayranlıkla izlediği Dire Straits'in konserindeki davulcunun taklidini yaptı. Uzun bir solo yaptı davul sesini taklit ederek en son Bon Jovi'de karar kıldı. O sabah uyanmak istemezdi kimse. Mevsimlerin kokusu kaybolmuş, dallarından teker teker düşmüştü meyveleri ağaçların. Moda'da daha gün uyanmadan demlenmeye başlamıştı yaşlı balıkçı. Açık denizden korkmayan adam bu kötü yazgıya isyan eder, öfkelenirdi, tükürdü yere öfkesini de dinmedi hüzün. O sarı yazmalı yapraklar arasında geçen bir aşk mevsimi tükenmek üzereydi. Uzun yol şoförü olan bir başka sakallı adam demli bir çay içiyordu mola yerinde. Arkada dolu yağdırmaya gebe ürkütücü bir bulut. Bana kaderimin bir oyunu bu. Derdi de yetmezdi bu kez gamsız kalmaya. İstanbul tıraşsız yüzünü gizlemek isterdi tüm şehirlerden. Rahme alınmış bir annenin utancını takınmıştı yüzüne. Ezan sesi, kırlangıç sesi, korna sesi, güz sesi, düş sesi, mucize sesler, şiirin beklenmedik tınısı, tamtam çalan yerliler, kara gözlü kızın ayağından yükselen halhal tıngırtısı, cumartesi sabahları radyoda çalan yurttan sesler koro şarkıları, vapur düdükleriyle koyulaşan sesler, çamaşır makinesinin gürültüsü, hala leyenci diye bağırmakta ısrarlı satıcının böğürmesi, halaylar çeken ahali, düğün dernek kurulduğunda vurulan davul, dütleyen gırnata, körüklü otobüse sıkışmış insan sesleri, mahalle bekçisi düdüğü ve daha neler neler anımsanabilirdi İstanbul için. Ama kimsecikler herkesi korkutan o çığlığı, sağır edici, keskin bir bıçak misali yüze vurulan o haykırışı, o yalnızlığın gemlenemez kederini hayal bile edemezdi. Utançtan yüzünü kapadı hekimler. Son müdahale yapamadan nefes veren bir zamanın, kendi içinde salınan irini karşısında çaresiz kalmaktan utandılar ve hep birlikte ağladı yeryüzü çocukları. Güneşe yaklaşmak için çıktıkları yolculukta birer birer ölerek toprağa düştüler. Bir celladın yazdığı öyküde oynamak zordur, zor. İştahlı kahvaltı, yarasın demek için bile kımıldayamayan dudaklarla bölündü sanki. Annenin çilli kollarını parmaklarıyla okşadı gitarcı. Pabucunu giyerken ne güzel bir ıslık sesi işitirken sakinleri, asansör beklemeye mecali yoktu genç adamın. Zaten kısacık apartmana konan bu garip taşı da gıcık olurdu öteden beri. Merdivenleri oyun oynayan bir çocuk gibi birer ikişer atlayarak bir dansçı ritmiyle tüketti. Laf olsun diye baktı posta kutusuna. Ciddiye alınacak hiçbir belge olmamasına çok sevindi. Havada nemli bir nane kokusu vardı, içine çekti de çekti. Elinde kitaplar, okul kitapları iri iri, bir de cebinden taşan şiirler olduğu halde göğe doğru baktı önce. Tam Tanrı'ya inanmak üzereydi aslında ama o an gördü yan binada boşaltılmış insanın evini. İnanmadı gözlerini önce. Yanlış bir haneye baktığını düşündü. Aşağıdan bir bir saydı, tek tek, defalarca giderek azalan umut ve büyük sızıyla. O sabah uyanmak zordu. Gözleri ağlamaya başladı. Kana kana, çığlık çığlığa ve yüzündeki ifade hiç bozulmadı. Koştu apartman sahanlığını önce, Rita'ya dair bir ipucu, delil aradı. Kime anlatsa bir kadınla daha dün seviştiğini inanmazdı. Ürkütücü bir el silmişti zamanda tüm izleri. O güzelin buluşmaları, buğulu bakışları, utangaç çocuksu sözlerle aşınan sokakları. Hızlı adımlarla merdivenleri tırmanmaya başladı partisülü genç adam. Düştü, dizini vurdu, pantolonu yırtıldı, yırtıldı bacakları. Hissetmedi. Kimsecikler kapıyı aralayıp da bu acıya bakmaya cesaret edemedi. Göz ucuyla boşlukları gözetleyenler, yaralı bir hayvan gibi saldıran adamdan korktular. Avuç açıp Allah'a sığınmak istediler belki ama o gün herkes yaradana isyan etti, umudu kesti. Hırıltılı hayvan sesi, yürek gümbürtüsü, öfke kusan adam, yağmura dönen gözyaşı tıpırtısı, serçelere kıyan zalimlerin yay sesi, zehirli oktan çıkan yasaklı rüzgar ışırtısı, hoparlörden zalimce haykıran müezzin uğultusu, can çekişen masumiyetin hüzünlü tınısı, göçebe bir çingeneden gelen tef melodisi, kimsesiz bir kızın satılırken hışkırması, kimsesiz ve süzülmüş ve yapayalnız kalan kentin sokaklarında şaklayan kırbaç sesi, yorgun düşen atların uzaktan esen nefesi, kan gelen dağlar, yol kesen eşkıya ve yaşarken yürek sızlatan ölümün ayak sesi. İstanbullular için yepyeni bir sayfa açılmış bu kahır karşısında, masumiyete dair ne varsa hepsinin kepenkleri kapanmıştı. O sabah uyanmıştı pardesülü genç adam. Tüm olacakları bir kahin gibi bilen şişman genç, sevgilinin kapısı önüne yığılmış dostuna dokundu şefkatli eliyle. Göz göze geldiklerinde nasıl bir körlük yaşadıklarını daha iyi anladılar. Sevecen bakmak için çırpınmak boşunaydı. Boşluğa uzatılan bir eldi o an bakışlar. Nasıl tekinsiz bir haldi bu? Koca bir şehrin suç ortağı olmasına kim nasıl inanabilirdi? Son bir güçle bitmek tükenmek bilmez hırsla dudağını patlatarak, yüzünü darmadağın ederek ve tüm göztepeyi kanrevan içinde bırakarak yumrukladı şişmanı kitarcı. Tek bir söz etmeden, kum torbasına vurur gibi acımadan. Merdivenleri paralarcasını ezdi gitarcı. Pencereler bir bir kapandı ardından. Büyük suç işlenmiş, herkesin bildiği o gizli sır hüküm sürmeye başlamıştı mahallede. İki günlük sessizlik büyük bir gümbürtüye döndü sonunda. Utançtan gizleniyordu perdenin ardına komşular. Bir gün önce aileler, arabulucular yoluyla anlaşmış, Yahudilerin taşınmasına karar verilmişti. Öneri kızın ailesinden gelmişti. Olmadık bir şey değildi bu aslında. Kaçak yaşamaya alışkın Yahudi aile, bir serseriye gönül vermiş kızlarını kurtarmak için koyulacaktı yola. Müthiş bir kurgu yapılmış, sinsi hazırlıklar için tüm çevre söz birliği etmişti sanki. Kapıya dayanan büyük kamyonun nasıl ortaya çıktığı anlaşılamadan yok oluverdi koskoca hane. Koşmaya başladı pardesülü genç adam. Ayakları parçalanırcasına koştu. Caddelerde güneşten erimiş asfalt yaktı ayaklarını. Utanç karanlığına bürünmüş yüzlere tükürerek ilerledi. Ardından haykıran annesinin sesini işitmedi bile. Babası başını öne eğmiş, kahvede dostlarına dert yanmak için bir söz bulmaya çabalıyordu. Genç adam yollardan geçti, köprüyü aştı, denizin üstüne bıraktı tenini. Marmara'nın soğuğunda kutsandı beden. Boğaziçi çevresinde üperten bir sessizlik, genç bir aşk hüznü vardı. Üniversitenin koridorlarında salındı, tüm kantinleri gezdi, olmadı, yatakhanelere gitti, karşısına çıkan kiminden merhamet dilendi, yalvardı, kimine hakaretler yağdırdı, tekme tokat saldırdı. Yanıt gelmedi. Ne bir ses işitti, ne bir tokat yedi yüzüne. Herkes suçunu kabullenmişti sanki. Tanıdık tanımadık kimselere sordu sevdiğini. Nerede diye avazı çıktığınca bağırdı. Kalbinde yükselen bir sesle inledi İstanbul. Hırçın bir sevgilinin ahını almıştı tüm şehrin sakinleri. Sonra sehre doğru koşmaya koyuldu. Çamurlu su birikintilerinde soğuttu sızısını. Değişen, yoksul, biçare insanlar arasına sığınmak istedi. Mutlaka onlardan birinde yanıtı vardı bu kederinin. Mine'nin yüzünü hayal ederek umutlandı. Bir bebeğin güzelliği tanrısal bir ışık yayar. Mutlaka yolunu buldururdu ona. Tüm inançlara boyun eğdi önce. Her dilde dualar etti, sonra büyük dünyalar kadar koca bir öfkeyle küfür etti. Hahamlar, imamlar, papazlar birer cani, katil, korkak, kaçak, adaletten uzak, lanetli insanlardı işte. Bir aşkı zehirleyen ortak elde onlarınki. Seher'in o masum, küçük ve sevgili tanrısına boyun eğmek, sığınmak istedi. En sonunda kucağına gömüldü kadının. Seviştikleri odaya girdi, hala dağınık, olduğu gibi korunmuş yatağa haykırarak, hışkırarak uzandı. Sevdiğinin genzinde yer etmiş kokusunu anımsadı. Yastıktaki başını gördü. Bembeyaz güne ve yıldızlı geceye yayılmış gözleri için işli işli ağladı. Seher'den bir kağıt kalem istedi önce. ''Gelecek Seher, sana mutlaka gelecek. Ne olur mektubumu ver ona.'' dedi. ''Ölüm geliyor aklıma birden, ölüm. Bir ağacın gövdesine sarılıyorum.'' diye yazdı ilk başa. Ardından birdenbire umudun hançerlenmiş gölgesinde sözleri leke leke düştü kağıda. Gecekondu evindeki sığınakta bir yaraya pansuman yapılmak üzereydi. Belki kimse işitmedi sesi. Sevgilim, neredesin? İstanbul sokaklarında çırılçıplak, yapayalnız bıraktın beni. Yüzümü mutlu bir sabaha uyanarak yıkamak istedim. Oysa aynada kanlı tırnak izlerini gördüm. Daha dün kimsenin varlığından haberi olmayan iki iyi kalpli çocuktuk biz. Biri şirin mi şirin, hınzır mı hınzır küçük bir kız, biri de erkekli taslayan, sokak köpeği gibi sevdiğinin peşinde koşan biri olan. Suçum ne? Seni sevmek, özlemek, aşık olup peşinden koşmak, her dakika arzulamak dışında ne suç işledim ben? Peki ya sen? Hoyrat, sert görünümlü canım sevgilim. Karıncaya bile kıyamayan o güzel kadın. Bazen yeryüzünün tüm cömertliğiyle kucağını bana açan koca bebeğim, aşkım, neredesin? Sandım ki tüm tehlikelerden sıyrıldık, dikenli tellerin üzerinden atlamayı becerip kutsal toprağa ayaklarımızı değdirmeyi başardık. Hani orada iki kişilik bir dünya kuracaktık ya, hani farklı bir memleketin diliydi bizimki? Yüreğim derinden sızlıyor sevgilim. Ben ilk kez bir sevdaya şahit oldum. Okuduklarım, izlediklerim, anlatılanlar hep palavraymış meğer. Seninle karşılaşıp kendimi kollarına bıraktığım an başım dönmeye başlıyor, mahoş kokunla yüzüyordum azgın denizlerde. Ama salvolarla ilerleyen, fırtınalarda kahramanca dövüşen açık deniz yelkenlisiyim ben. Neredesin? Annem, benim biricik sevdiğim, hayatta tek güvendiğim, sığınağım, geleceğimdi. Yalan söyledi bana, ihanet etti. Nasıl olur anlayamıyorum. Bebeğine nasıl kıyar bir ana? Dün beni kıtır kıtır doğradı işte. Aylardır ilk kez derin bir uykuya daldığım gecenin sabahında sen yoksun. Seni çalanlar ayrı tarafta, biz ayrı yandayız. Babam kızar bağırır, öfkesini tutamayıp taşkınlaşırdı da yine de bunu beklemezdim ondan ben. Her cümlem yarım, gitarım kırık, boynu bükük işte, bilirsin. Neredesin? El birliğiyle tecavüz ettiler bize. Tüm bir insanlıkta dövüşürmüşüz meğer. Şimdi karalar içinde ölümü bekleyen yaşlı kadını anlıyorum. Onun aşkının da kanı kimlerinin elinde. Yalnızım, herkesten kuşku duyuyorum, korkuyorum. Seni bir daha görememeye dayanamam. Sevgilim bırakma beni. Senin yüzünü bir kez daha göremezsem ölürüm ben. Gülüşün geliyor gözüme. Sigaranın dumanını keyifli keyifli içine çekmen. Üflediğin dumanla resim çizmen. Neredesin? Bu mektubu sana bırakıyorum. Yolunu bulan bir uçurtma olsun ve sen başını göğe kaldırdığında onu göresin. Benim pardesümün eteğine tutunur gibi uzan ona ve bana gel sevgilim. Susadım ben. 14. ayrımın sonu, sayfa 236.